Ayrım 6.
Gelişinden bir yıl sonra hayatını adadığı davayı simgeleştiren şehri, Kudüs'ü keşfetmek için 2,5 gün sürecek bir yürüyüşe çıktı. Keşfettiği yer bir Babil Kulesi oldu. Kulaklarına öyle çok dil ve lehçe çarptı ki kesin bir görüşe vardı. Ortak bir dil bulunmadıkça Filistin'deki Yahudi toplulukları asla gerçek bir devletin içinde eriyemezlerdi. Bir süre sonra hem Yahudi emekçilerin davasına hem de ulusal dil olarak İbranice'nin zorunlu tutulmasına hizmet etmek üzere Siyonist bir sendika gazetesi adına Kudüs'e döndü. İlk yazısını tamamladığında sayfanın altındaki imzasına göz attı. Green adının İbranice ile uzak yakın bir ilgisi yoktu. Bir an düşündü. Sonra bu adı sildi ve kendine Romalıların Kudüs'ü kuşattıkları sıra yararlı gösteren bir yiğidin adını seçti. İbranice'de Ben Gurion aslan yavrusu anlamına gelir. David Ben Gurion imzalı ilk yazı çıkalı bir yıl olmamıştı ki ikisi Filistinli olan 7 Arap Şam'da El Fetih adlı gizli bir örgüt kurdular. Örgütün hedefi Arapları Türklerin hakimiyetinden kurtarmaktı. Ama özellikle Theodor Herzl'in öncülüğünü yaptığı Yahudi milliyetçiliği ilk zaferlerini kazanırken El Fetih'in kurtuluşu yarım yüzyıl süreyle Yahudilerin Filistin üzerindeki niyetlerine karşı çıkacak Arap milliyetçiliğinin doğuşunun ilk belirtisiydi. Kısa süre sonra Araplarda Lord Balfour'un Yahudilere verdiği sözün bir benzerini aldılar. İngiltere Mısır'daki temsilcisi Sir Henry McMahon'la en büyük Müslüman yetkilisi Mekke Şerifi arasındaki 8 mektupluk bir yazışma sonucu Almanya'nın müttefiki olan Türklere baş kaldırmaları şartıyla 1. Dünya Savaşı sona erdiğinde Araplara geniş ve bağımsız bir devlet kurulacağına söz verdi. Diplomasiye özgü açıklıktan yoksun oluşuyla dikkati çeken mektuplarda McMahon Filistin'in sözünü hiç etmiyordu. Ama mektupların havası Arapları kendilerine bırakılan bölgeye Filistin'in de dahil edildiğine inandırabilirdi. Verilen bu söz ve Albay Thomas Edward Lawrence'ın konuşmacı yeteneğiyle kamçılanan Arap sözlerini tuttular ve Türklere karşı ayaklandılar. Ama başkaldırma hareketi Arap dünyasına yayılırken İngiltere'de bağımsız bir devlet kurmak için Araplara vereceğini vaat ettiği toprakların geniş bölümünü Fransa'ya bırakıyordu. Sir Mark Sykes ile Charles George Pico arasında yapılan pazarlık sonucu anlaşma 1917 yılında Moskova'da imzalandı. Anlaşmanın gizli tutulması gerekiyordu. Ama Bolşevikler iktidara gelir gelmez bunu açığa vurdular ve Arapların öfkesine yol açtılar. İngiltere'nin ihanetine uğrayan Şam'dan ve Suriye'den Fransızlar tarafından kovulan, Filistin üzerindeki istekleri Lord Balfour'un Yahudilere verdiği söz ve İngiliz mandası yüzünden geri çevrilen Araplar düşlerinin yıkılmasına tanık oluyorlardı. O andan sonra da öfkelerinin sadece kendilerine vaat edildiğine inandıkları bir toprak üzerine yerleştirilen Siyonistleri hedef alması kaçınılmaz oluyordu. Dağınık Yahudiler de öte yandan Filistin'i ancak kutsal kitaptaki görüşlerle hayallerinde canlandırıyorlardı. Bu toprak üzerinde haklarını korumaya hazır başka bir ulusun oturması onlar için çarpıcı bir keşif oldu. Yıllar boyu Siyonist liderler Arap halkının varlığını ve haklarını resmen benimsemeyi reddettiler. Herzl Dünya Siyonist Kongrelerinde verdiği söylemlerin hiçbirinde Araplara değinmiyordu. Yazılarında da Arap sorununu ikinci plana itiyordu. Ancak 1925 yılında Filistin'de bir ulusal Yahudi yuvasının kurulmasından 8 yıl sonra Siyonist yöneticilerden Haim Weizmann Arap sorununun önemini ortaya attı. 14. Büyük Kongre'de yaptığı konuşmada 600 bin Arap Filistin'de yaşıyor diye bağırdı. Bizim ulusal bir yuvaya hakkımız olduğu kadar onların her birinin de aynı yuva üzerinde hakkı var. İlk Siyonistler Herzl'in ideallerine de bol bol kattıkları bir toplumcu felsefeye inanıyorlardı büyük ölçüde. Kendileriyle birlikte çarlık baskısını lanetleyen Marksist kuramcıların etkisiyle Yahudi geleneğinin gerçek bir toplumsal demokrasinin kuruluşuyla birleşeceği bir devlet yaratmak istiyorlardı. Bu idealin sürdürülmesi Siyonizmi basit bir dinsel hareketten çok daha zengin bir doktrin yapmış, taraftarlarına ilerideki başarılarında hayati rol oynayacak bir toplumsal disiplin ve ortak bir sorumluluk duygusu aşılamıştı. Siyonizme kattıkları temel kavramlardan biri el emeğine dönüşle Yahudi ırkının bir çeşit kurtuluşu, Yahudilerin uzun süreden beri yapmadıkları işleri yapmalarıyla getto zihniyetinin temizlenişiydi. Kazmaları ve tüfekleriyle kibbutzların öncüleri, dipnot, kibbutz Filistin'de kurulan daha sonra İsrail Devleti'nin de sürdürdüğü kolektif çiftlikler. Bütün 19. yüzyıl sosyalistlerinin düşledikleri ütopyayı uygulamaya geçiyor ve tembel, çıkarcı, serseri Yahudi efsanesini geride bırakıyorlardı. Hem ortak çıkarlara sahip kişilerin bir arada yaşadıkları yer hem de bir çeşit manastır olan kibbutz, güvenlik gerekleri kadar ideallere de cevap verecek, çıkarcılıktan uzaklaşmayı, çalışmayı ve erdemi geliştirecekti. Gerçek bir işçi sınıfı oluşturmaya kararlı olan öncüler, Yahudi kuruluşlarının hizmetinde çalışan Yahudi emekçiler yaratmakla bütün güçlerini harcadılar. Filistin'deki Yahudi emekçilerinin genel konfederasyonu Histadrut, Yahudi şirketlerin sadece Yahudi işçi çalıştırmalarını zorunlu kıldı. Çoğunluk Beyrut'ta yaşayan büyük toprak sahibi Araplardan toprak satın aldıkça Siyonistler Arap çiftçileri buradan kovuyor ve yerlerine Yahudi çiftçiler yerleştiriyorlardı. İbranice'yi yayma ve kültürel bir yeniden doğuş kaygısıyla Yahudiler eşine az rastlanan eğitim sistemlerini de geliştirdiler. Yahudi ajansının bünyesinde kendi siyasal işlerini diledikleri gibi yürütebildiler. Yahudi topluluğu hedeflerine yönelirken Filistin'de kendinden başka kimse yokmuş gibi davranıyor, hayat düzeyi ve eğitimi Arap topluluğunu kendinden aşağı görmesine yol açıyordu. Araplar için Yahudilerin pek övündükleri bu kuruluşlar katlanılması imkansız bir yabancı müdahalesiydi. Yahudi işçi kullanma politikası ve Arap köylüsünün topraklarından atılması, savunmasız ve geçinme olanaklarından yoksun Arap şehir proletaryasının oluşması sonucunu doğurdu. Düşmanlarının örgütçü yanı ve canlılığı altında ezilip itilen Filistin Arapları, çok geçmeden üzüntü, kuşku ve sonunda nefret duygularıyla dolacaklardı. Geçen her gün iki topluluk arasındaki uçurumu genişletmekten başka şeye yaramıyordu. Başlangıçta Araplar hem ilkel hem de içgüdüsel tepkilerle yetindiler. Henüz sanayi devrimini başlatmamış bir dünyada yaşıyorlardı. Sömürge halklarının sorumsuzluğuna alışmışlardı. Geleneksel bir kadercilik bu tutumlarını destekliyordu. Ulusal istekler yönünde pek örgütlenmediklerinden içgüdüleriyle en verimli sandıkları tutumu reddetme yolunu seçiyorlardı. Arap dinamiği Siyonizm'den 50 yıl geri kalmıştı. Aşırı çözüm yolları aramaya mahkum olan Araplar her türlü uzlaşmayı reddediyorlardı. Onların gözünde Yahudilerin istekleri hiçbir temele dayanmadığından bunları tartışmanın bile isteklere bir geçerlilik başlangıcı sağlayacağını düşünüyorlardı. Kaç kere şeflerinin bağnazlığıyla desteklenen tutumları Filistin Yahudilerinin gelişim hızını önleme ve kendi haklarını açıklıkla tanımlama fırsatlarını kaçırmalarına sebep oldu. Bunun yerine Arapların kini belirli aralıklarla 1920'de, 1929'da ve 1935-36 yıllarındaki İngiliz hakimiyetine karşı girişilen açık başkaldırmalarda şiddet patlamalarına yol açtı. Ulusal Yahudi yuvası bütün bu fırtınalar gibi en büyük düşmanı olan yeni göçmen yokluğunu da atlattı. Sonra Hitler'in iktidara gelişi Filistin kıyılarına 4 yılda 60 binden fazla insan attı. Yahudi yatırımları aynı ölçülerde gelişti. İngiliz mandasının ilk 15 yılında 80 milyon İngiliz lirası sağladılar ki bu para aynı dönem içinde İngiltere'nin Filistin'e ayırdığı bütçenin aşağı yukarı iki katıydı. Arapların şiddete başvurmalarının sonucu Yahudilerin korunmalarını sağlamak için çoğu kere kayıtsız davranan İngiliz ordusuyla polisine değil, kendi kendilerine güvenmek gerektiğine inanmaları oldu. Bu keşiften önce bir milis, sonra oldukça karışık bir muhafız örgütü, en sonunda da Haganah adını taşıyan gizli ordu ve bu ordunun en seçkin birliği Palmaçlı'ydu. İkinci Dünya Savaşı Arap-Yahudi anlaşmazlığına kısa bir süre ara verdi. Ama Nazi Almanyası'nın gaz odalarıyla insan yakılan fırınlarından yeni çatışma nedenleri doğacaktı. Savaş sona ererken iki düşman topluluğun şefleri savaşın sonuyla birlikte Filistin'de kaçınılmaz şekilde başlayacak olaylara hazırlanmaya koyuldular. 1945 yılının ilkbahar başlangıcında Tel Aviv'deki Keren Kayemet sokağının 15 numaralı binasını öteki kırmızımsı beton binalardan ayıracak hiçbir belirti yoktu. Her yerde aynı tuğla siperler birinci kat pencerelerini örtüyordu. Şehrin Alman Hava Kuvvetleri'ne bağlı uçaklar tarafından bombalandığı günlerin anısıydı bu. Bir küçük pencerenin ardında başına Rus köylülerinin Yemenilerinden saran kısa boylu kadın, az önce kocasıyla birlikte üzerine birkaç dilim domates ve salatalıkla yoğurt ve kara ekmek yedikleri mutfak masasını topluyordu. Hemen mutfağın üstüne yüzlerce tarih ve felsefe kitabının yığıldığı dağınık çalışma odasında David Ben Gurion bir ziyaretçi kabul ediyordu. Açık pencereden denizin sesi kulaklarına geliyordu. Kitaplarla kaplı bu oda Ben Gurion'un fil dişi kulesi, her akşam okumak ve çalışmak için çekildiği sığınağıydı. Yahudi lideri her gece tekrarlanan bu uğraştan ayırabilecek olaylarla insanlar pek azdı. Yine de David Ben Gurion karşısında oturan adamla bütün gece konuşmak isterdi. Birleşik Amerika hükümetinin önemli bir üyesi olan bu adam birkaç hafta önce olağanüstü bir buluşmaya katılmıştı. Kırım'daki küçük Yalta şehrinde üç büyükler onun gözleri önünde savaş sonrasının dünya haritasını çizmişlerdi. Şimdi büyülenmiş gibi dinleyen ev sahibine Franklin Roosevelt, Winston Churchill ve Joseph Stalin arasına geçen, konusu da Filistin'den başka şey olmayan özel bir konuşmanın ayrıntılarını anlatıyordu. Konuşma sırasında Stalin çok sinirli bir havayla Churchill'e doğru dönmüştü. Filistin Araplarıyla Yahudiler arasındaki sorunun tek çözüm yolu olduğunu söylemişti İngiliz'e. Bunun da avukatlığını yapacaktı. Stalin'in öngördüğü çözüm yolu bir Yahudi devletinin kurulmasıydı. Açıklama Ben Gurion'u allak bullak etmiş gibiydi. Kimse bunun büyük önemini Ben Gurion kadar iyi kavrayamazdı. Yıllar sonra Filistin'de bir gün Yahudi devletinin kurulacağı yolundaki kesin inancının ilk kez o an kafasına yerleştiğini hatırlatacaktı. Belki bir, iki ya da üç yıl geçecekti ama niyetleri kendisine açıklanan Sovyetler Birliği ile kendi bünyesindeki Yahudilerin gücüne kayıtsız kalamayan Birleşik Amerika'nın ortak baskısı sonucu İngiltere'nin Yahudi isteklerini kabul edeceğine inanıyordu artık. Ben Gurion koltuğuna gömüldü ve aldığı haberin sonuçları üzerinde düşünmeye koyuldu. Yıllar boyu Siyonistlerin başlıca çabası Yahudi halkının bir devlet kurma hakkının geri kalan devletlerce tanınmasına yönelmişti. O günden sonra bütün öncelik bu devletin korunmasına tanınmalıydı. Ben Gurion büyük devletlerin halkına bir siyasal kimlik verme gücüne sahip olduklarını biliyordu. Ama Birleşecek Arap Devletleri ile askeri bir çatışmaya girmelerini önlemeyeceklerinin de farkındaydı. Bu çatışma 1936 yılındaki gibi Haganah'ın yeraltı birliklerini birkaç gerilla çetesiyle değil, uçaklara ve zırhlı birliklere sahip düzenli Arap ordularıyla karşı karşıya getirecekti. Çatışma anı gelip çattığında da Yahudilerin yaşaması sadece hazırlanma derecelerine bağlı olacaktı. David Ben Gurion kendisine verdiği olağanüstü haberden ötürü ziyaretçisine hararetle teşekkür etti. Bundan böyle bütün gücü Filistin Yahudilerine savaşa hazırlama yolunda harcanacaktı. Onları çatışma anında hazır bulundurmaya bizzat dikkat edecekti. 4. Baba geri döndü. 1945 ilkbaharında Berlin üzerinde uçan bombardıman uçaklarının gümbürtüleri, kızıl sakallı bir Filistin arabı için davasını benimsediği bir ülkenin yenilgisi ve kendi umutlarının yıkılışı anlamına geliyordu. Kudüs müftüsü Muhammed Said Hacı Emin el-Hüseyin'i bahsi kaybetmişti. 4 yıl süreyle 6 Nisan 1945 sabahı terk etmeye hazırlandığı Berlin'in Göte sokağındaki bu konforlu villada Nazi Almanyası'nın başta gelen yöneticilerini kabul etme imtiyazına ermişti. Bütün Avrupa'dan ve Doğu'dan Nazi başkentinde sofrasının ün salmasına yol açan seçkin yiyecekler getirtmişti. Perigord ve Strasbourg'un kaz ciğeri, Hazar Denizi'nin Mersin balığı ve havyarı, nar, Hint kirazı, Doğu'nun tatlıları. Himmler, Goebbels, von Ribbentrop, bu beyaz sarıklı, tatlı ve hafif sesli, hareketleri çok kibar adamın konukseverliğinden yararlanmak üzere evine gelmişlerdi. Ben Gurion'un Amerikalı ziyaretçisiyle yaptığı görüşmeden sadece birkaç dakika sonra Kudüs müftüsünün masasında hazır bulunan tek Alman temsilcisi Mercedes arabasının SS birliklerine bağlı şoförüydü. Tabağında da Alman dostlarının ancak hayvanlara verebilecekleri Mısırlı fellahların günlük yiyeceği olan sirkeli bakla ezmesinden yani full başka şey yoktu. Masanın çevresinde de eski cenaze sofralarının ağlayıcıları gibi 1941 Ekim'inde bir İtalyan diplomatının uşağı kılığına girip İngilizlerin kurduğu kapandan kurtulduğu ve Tahran'dan Türk sınırına kadar yürüyüp oradan Alman başkentine ulaştığı sıra kendisini izleyen bir düzine kadar Arap vardı. 1929 yılından beri Filistin Araplarının lideriydi. Acımasız, becerikli, kendini beğenmiş, siyasi entrikalar çevirmekte şaşırtıcı bir yeteneğe sahip olan Hacı Emin, Filistinlilerin kendi Ben Gurionları olarak seçtikleri adamdı. Almanya'nın zaferinin hedeflerine varmasını sağlayacağına, yani Yahudileri Filistin'den ve İngilizleri Orta Doğu'dan kovmak için üstünlüğünü yurttaşlarına kabul ettireceğine inanan Hacı Emin, kaderini Nazilerin kaderine bağlamıştı. Kişisel prestijini ve Kudüs Müslüman topluluğunun dinsel şefi olarak sağladığı üstünlüğü onların emrine vermişti. Almanya'nın zaferi kazanması için elinden ne gelirse yapmıştı. İngiliz hatlarının gerisine Arap sabotajcılar yollamış, SS'lerin Müslüman Yugoslavlardan iki tümen kurmalarını desteklemiş, Almanların Tunus ve Libya'ya girmelerini kolaylaştırmış, hatta kendisine inanmak istemeyen Alman Savunma Bakanlığı'na müttefiklerin Kuzey Afrika'ya yapacakları çıkarmanın tarihini 48 saat önceden bildirmişti. Ünlü son çözüm yolundan haberliydi ve Himmler'in gaz odalarına gidecek kurbanlardan hiçbirinin kaderinden kurtulup Filistin'e dönmemesi için elinden geleni yapmıştı. 1943 yılında 4000 Yahudi çocuğunun Bulgaristan'dan Filistin'e gönderilmesini önlemek için bizzat Ribbentrop'a başvurmuştu. O da Ben Gurion gibi savaşın bir sonraki aşamasını hazırlamak zorundaydı. Hacı Emin özel muhafızı olan SS askerine Kızıl Haç'ın savaş tutsakları için hazırlattığı paketlerle dolu çuvalı aldırmak üzere arabasına yolladı. Bunları ses çıkarmadan masasında oturan adamlara dağıttı. Sonra elini siyah giysisinin kıvrımları arasına soktu ve bir deri cüzdan aldı. Cüzdanı dolduran kalın İsviçre frankları, Amerikan dolarları ve İngiliz altını sertifikalarından bir deste çıkardı. Bunları saydı ve özenle 10-12 desteye ayırıp arkadaşlarından her birinin önüne koydu. 3 yıl önce Alman ordularının zaferi toplarının namlularında tuttuklarının sanıldığı sırada bir şey belli etmeyen keskin mavi bakışıyla adamlarına şöyle dedi. Burada işimiz bitmiştir. Herkes Filistin'e dönmenin bir yolunu bulmalı. Orada savaşımız başka esaslar üzerine yeniden başlayacaktır. Sonra yerinden kalktı ve kısa kesin adımlarla odadan çıktı. Bu esrarlı kişinin meslek hayatı İslam kültürünün tapınağı sayılan Kahire'deki ünlü El Esher Üniversitesi sıralarında başlamıştı. Ama tanrı bilime yani teoloji karşı her türlü eğilimden yoksun oluşu ve dinle ilgili konular karşısında canının sıkılışı yüzünden yaratılışına daha uygun düşen bir çağrıya cevap verip Türk ordusuna subay olarak katılmıştı. Işıltılı kızıl saçları, gözlerinin keskin mavisi ve parıldayan kılıcıyla öylesine gösterişliydi ki kısa sürede Kudüs'teki Arap milliyetçilerinin ardından da İngilizlerin dikkatini çekti ve gizli ajan olarak onların hizmetine girdi. Araplara verdikleri sözlerden haberli ve İngiltere'nin halkını özgürlüğe kavuşturacağından emin ateşli bir İngiliz dostu oldu. Bir süre sonra Lord Balfour'un açıklaması ve Sykes-George-Picot anlaşması ona acı bir şekilde İngilizlerin ihanetini gösterdi. Hacı Emin İngilizlerin en amansız düşmanı olacaktı. Bundan böyle nefretlerinin sıralamasında İngilizler Yahudilerin önüne geçecekti. Sudan'daki İngiliz yönetiminde yapmakta olduğu danışmanlık görevinden ayrıldı ve Kudüs'e döndü. Orada Filistin'e Yahudi göçünün uyandırdığı ilk nefret belirtilerinin yayılmaya başladığı, doğduğu şehrin sokak ve çarşılarında Hacı Emin gerçek eğilimini buldu. Henüz belirsiz olan heyecanlara büyük bir ustalıkla yön vererek kahvelerdeki hoşnutsuzluğu yığınların korkunç patlamalarına çevirmeye koyuldu. 1920 yılının Paskalya'ya rastlayan bir pazar günü halkın öfkesini sabırla sömürmesi Kudüs'ün göbeğinde kanlı bir çatışmaya yol açtı. Bu çatışmada 6'sı Arap 6'sı Yahudi 12 kişi öldü. Dökülen ilk kanla o pazar günü Kudüs'ün elde edilmesi için yeni bir savaş başlıyordu. Bundan böyle Filistin'in kaleleriyle ovaları İngilizlerin elindeyse kenar mahalleleri, çarşıları ve köyleri Hacı Emin'indi. Bu ayaklanmanın patlak vermesindeki rolü gıyaben 10 yıl hapse mahkum edilmesine yol açtı. Ama dehasının belirtisi olan bir kurnazlıkla İngiliz adaletin elinden kurtulup Ürdün'e geçebilmeyi başardı. Sürgünü kısa sürdü. Kısa süre sonra Müslüman Filistin'in en önemli dinsel görevi boşaldı. Müslüman ileri gelenlerinin teklif edecekleri 3 kişilik listeden bir aday seçip bu görevi yerine getirmek İngiltere'ye düşüyordu. Listede Hacı Emin'in adı olmadığı halde sonunda o seçildi. 1922 Mart'ında aslen Yahudi olan Filistin'deki İngiliz Yüksek Komiseri Sir Herbert Samuel'in elinden İslam'ın 3. kutsal şehri Kudüs Baş Müftülüğü görevini aldı. Bu gözü pek siyasal seçimle İngiltere en amansız düşmanının elini kolunu bağlamayı umuyordu. Bir süre bu karar özellikle ustaca bir manevra gibi göründü. Hacı Emin sessiz oturuyordu. Gerçekte düşmanlarına saldırmaktan çok daha önemli işleri vardı. Tam bir doğulu sabrıyla gücünün temellerini sağlamlaştırmaya koyuldu. Önce Yüksek İslam Kurulu Başkanlığı'na seçilmeyi sağlayarak Filistin'deki dinsel fona yatırılmış Müslüman paralarını kullanma yetkisini ele geçirdi. Sonra mahkemeleri, camileri, okulları ve mezarlıkları hakimiyeti altına aldı. Öyle ki hiçbir Filistin Müslümanı ona başvurmadan doğamaz ya da gömülemezdi. Hiçbir şey, hiçbir öğretim üyesi, en ufağından bile olsa hiçbir memur önce müftiye bağlılığını ispatlamadan maaş alamazdı. Hacı Emin ülkesinin aydın kesimlerine karşı nefret ve şüphe besliyor, taraftarlarını bilgisizliğin kalelerinden, kenar mahallelerle köylerden toplamayı yeğliyordu. Oralarda parayla silahın her türlü bağlılığı perçinleyeceğini biliyordu. 24 Eylül 1928, Yahudilerin Yom Kippur bayramını kutladıkları gün Hacı Emin 6 yıldır sürdürdüğü ateşkesi bozmaya karar verdi. Halk yığınlarının dinsel bağnazlığını kışkırtmak için daha sudan bir bahane bulunamazdı. O gün Yahudiler ağlama duvarının ortasına bir paravana yerleştirmişlerdi. Bu paravananın amacı da dua etmekte olan erkeklerle kadınları ayırmaktı. Herkese önemsiz gelen bu girişim Kudüs'te dinsel dengeyi bozacak en ufak harekete ne denli dikkat edildiğini bilen Hacı Emin için çok önemliydi. Yahudileri Araplara ait kutsal bir yeri çiğnemekle suçlayıp aslında amaçlarının Hazreti Muhammed'in üzerinden gökyüzüne çıktığı kayayı ele geçirmek olduğunu söyleyerek halkının dinsel bağnazlığını güçlü bir protesto hareketine çevirdi. Ama gerçek gövde gösterisi bir yıl sonra 1929'un Ağustos ayında başladı. Bu kez yangın bütün ülkeye yayıldı. Söndüğünde de 100'den fazla Yahudi ölmüş ve Hacı Emin Filistin Araplarının tartışılmaz lideri olmuştu. 6 yıl sonra taraftarları başarılı birkaç gerilla hareketine giriştiler. Hacı Emin halkın ölüme hazır olduğunu sandı ve cihadı mukaddesi kutsal savaşı ilan etmeye karar verdi. İngilizleri Filistin'den kovmayı ve Yahudi sorununun çözümlenmesine şartlarını kabul ettirmeyi hesaplıyordu. Olay 6 ay sürecek bir genel grevle başladı. Sonra İngilizlerin pes etmediği görülünce grev silahlı ayaklanmaya çevrildi. Önce İngiltere'ye ve Yahudilere yönelen ayaklanma kısa süre sonra bu iki hedeften sapıp Araplar arasındaki bir iç savaş haline aldı. Bu ayaklanmadan faydalanarak Hacı Emin otoritesine karşı çıkabilecek herkesi, özellikle kendi ailesine rakip büyük aileleri, Neşaşibileri, Halidileri ve Deccanileri temizlemeye koyuldu. İngilizceyi çok iyi konuştukları ve okudukları gerekçesiyle büyük toprak sahipleri, tüccarlar, öğretmenler, hükümet görevlileri, memurlar Hacı Emin'in katillerinin kurşunlarıyla can verdiler. Şehirlerde cinayetler genellikle sabah erken Arap geleneği uyarınca erkekler çarşıda alışveriş yaparlarken işleniyordu. Bir gölge kurbanının ardına süzülüyor, giysisinin kıvrımları arasından bir tabanca çıkarıyor, ateş edip kayboluyordu. Köylük yerlerde gece adam öldürülüyordu. Bir komanda kurbanın odasına dalıyor ve yatağında onu temizliyordu. 2000'den fazla Arap müftiye bağlı katillerin kardeş kurşunlarıyla böyle can verdiler. Yahudi cemaatinde genç şeflerin ve bir gün Filistin'deki en büyük güç olan toplumsal kuruluşların sayısı artarken Hacı Emin Arapları aynı kaynaklardan yoksun bıraktı. Dinsel bağnazlığının taşkınlıklarıyla gelişimi ve akıl yolunu boğazlayarak ülkesinin en seçkin kişilerini cahil köylülerinin tüfekleriyle yıldırıp şef olacak nitelikte koca bir kuşağı korku ve sessizliğe itti. Buna karşılık kendi çevresine şaşırtıcı güvenlik tedbirleri alıyordu. Bu ince görünüşlü, tırnakları manikürlü adam kurşun geçirmez yeleğini giyip 6 zenci muhafızını yanına almadan dışarı çıkmazdı. Yalnız zırhlı bir Mercedes arabayla gezer ve buluşmalarına ya erken ya da geç gelir, asla saatinde buluşma yerine varmazdı. İngilizler sonunda onu tutuklama kararı verdiklerinde müftü elini daha çabuk tuttu ve kaçtı. Dilenci kılığında Eskişehir'in duvarlarını tırmanıp açtı. Duvarların öteki yanında kendisini bir eşek Getsemani'ye götürmek üzere bekliyordu. Oradan da arabayla Yafa'ya vardı. Bir balıkçı teknesiyle gizlice Lübnan'a geçti. Beyrut'tan Fransız yetkililerinin hoşgörülü bakışları önünde Filistin'deki başkaldırının iplerini çekmeye devam etti. 1939 yılının bir Eylül akşamı dostlarından birine Almanların İngilizlerden daha iyi olduklarına inanıyor musun sorusunu sorduğunda cevabı kendi kendine vermişti bile. 1936 yılından beri Nazilerle ilişkisi vardı. Fransız polisi tarafından kibarca Lübnan'ı terk etmesi istenildiğinde Bağdat'a sığındı ve bu kez Almanya'nın yardımıyla Irak'taki İngiliz yanlısı rejimi devirmek isteyen yeni bir komploya katıldı. Ama sürgün müftüyü eninde sonunda Hitler'le buluşmaya götürecekti. Ve 1941 Eylül'ünde geldiği Berlin'den 1945 ilkbaharında Nazi yenilgisinin kargaşalığında ayrılıp geri dönüyordu.